Merhabalar, ben Nili Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum tıbbi bitkiler araştırmacısı Nazım Tanrıkulu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi Nazım Bey bana uzmanı demezseniz sevinirim dedi. Daha araştırıyorum, öğreniyorum sürekli bitkilerden dedi. Peki olur dedim ama kendisini pek beğeniyorum kitabından ötürü. Tıbbi bitkileri doğru kullanma rehberi, pratik yöntemlerle doğal ilaçlar, Hay kitaptan çıkmış. Çok güzel bir kitap. Genişletilmiş baskısı da gittikçe daha da güzelleşmiş, öyle diyeyim. Şimdi Nazım Bey, siz biraz kendinizi anlatsanıza. Siz kimsiniz? Nasıl bir eğitim aldınız ya da öyle söyleyeyim.
Siz kimsiniz en zor sorulardan
tamam,
birisi
tamam.
Muhtemelen.
Nasıl bir eğitim aldınız öyle sorayım.
Ben 2003 yılında Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde tıbbi ve aromatik bitkiler programını bitirdim. Ondan sonrasında Zeytinburnu'nda tıbbi bitkiler bahçesinde çalışmaya başladım. Ve bir yaklaşık 7-8 sene orada kuruluşundan itibaren çalıştım. Evet. Yani 2003 yılından bugüne sadece tıbbi bitkiler konusunda çalışıyorum. Hayatımın merkezinde tıbbi bitkiler, bitkilerin şifaları var. Ve bir adanmışlık içerisinde tıbbi bitkilerle ilgili bilgilerimi, bildiklerimi derinleştirmeye çalışıyorum. Şimdilerde de tıp tarihi alanında Medipol Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Balıkesir'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kurum var. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi. O merkezinde şube müdürlüğünü yapıyorum, idarecisiyim. Kısaca böyle.
Kısaca böyle. Şimdi ben özellikle Nazım Bey gelsin istedim. Çünkü bazı insanlar var, ilaca çok karşılar ve çok keskin olarak karşılar. Her şey bitkilerle olsun istiyorlar. Bir takım insanlar var ki onlar da bitkilere karşılar. Sadece işte günümüzün ilaçlarıyla olur diyorlar. Ama siz tam arasında, ortada, ikisine de geçit veren ama aynı zamanda iki tarafı da değerli bulan bir tarafta duruyorsunuz gibi geliyor, değil mi? Evet. Size ara sıra böyle söyleyin.
Genel olarak hayat evet. Sadece meslekle ilgili değil ama genel duruşum böyle arada, ortada durmaya
evet.
Çalışıyorum.
Evet, çok öyle keskin olmayan, her şey de açık olmayı gerektiriyor evet. Tabii. Bu da bitkilerden öğrenilebilecek bir şey. Ben de çok meraklıyım, hoşuma gidiyor. Ve kitabı okuyunca da o sizin o sakinliğinizi, bilge tarafınızı gördüm. Hoşuma da gitti. Şimdi kitapta şifalı bitki özleriyle çaylar var. Tentürler, şurup, macun, yağ ve krem hazırlamanın püf noktaları da var. Bunlara geçmeden önce bu ilginiz nasıl doğdu? İlk önce onu sorayım. Daha sonra da biraz kitaptan yola çıkarak konuşalım bu iş.
Evet. Yani programın ismi Nasıl Olunur? Ben de küçüklüğümden itibaren siz bana sormuştunuz kimsiniz diye. En çok sorduğum sorulardan birisiydi kendime. Ben kimim? Ve ya olma meselesiyle ilgili de olma değil de belki de nasıl öleceğim noktasını falan çok çok düşündüğüm bir şeydi. Ve bu süreç içerisinde ben çok küçük yaşımda 5 yaşlarındaydım. Babamı kaybettim. Babamı hatırlamıyorum. Babamı hiç bilmiyorum. Ve baba hissinin nasıl bir şey olduğunu da bilmediğim için. Onun kendisi de şeydi. Orman muhafaza memuruydu. Bir dağ köyünde. Hayal meyal birkaç anı var ama hatırlamıyorum dediğim gibi babamı hissetmek istiyorum. Bu okuyan birisiymiş babam da ve şifalı bitkilerle ilgili de zaten görevi de ormancılık olduğu için şifalı bitkilerle ilgili de kitapları var. Ve ben babamı satır aralarında hissetmeye çalışıyordum onun kitaplarında. Onu bıraktığı kitaplarda onun işte bir yerde altını karaladıysa bir yere notunu düştüyse imzasını attıysa filan diğer kitaplarından çok şifalı bitki kitapları ilgimi çekti. Yani çok kitaba not bırakmış ama.
Onları da çizmiş. Bakmış.
Onları çizmiş. Ama o çizerken ben orada okudum yani. Onları daha ilkokuldu zamanında. Bir oradan geliyor. Bir de bitkilerin de özleri var. İşte kainat, bir bütün falan. Bir birlik bilinci. Onlarla o birlik halinde olmak bana çok dinginlik veriyor. Huzur veriyor.
Nerelisiniz siz?
Ben Balıkesirliyim.
Ha, şimdi yaşadığınız yerden, evet.
Evet, yani Balıkesir'e en sonunda Balıkesir'e döndüm.
Zaten Balıkesir insana böyle bir şey getiriyor herhalde. Şimdi peynir konusunu konuşurken burada Berrin ve Neşe'yle de bunu konuştuk. Çok verimli bir yer. Yani zaten genel coğrafyamız güzel herhalde. Sizin kitabınızda da sayı var değil mi? Çok etkilendim ben aslında Türkiye'de nasıl bir değer olduğuna dair. Şöyle dünyadaki bitki türlerinin 25 bin ila 75 bin kadarı şifalıymış.
Yo, dünyadaki öyle. Türkiye'de yaklaşık 1000 kadar bitki tedavide kullanılıyor. Bunun kayıtlı olarak 347 tanesi kayıtlı.
Şifalı görmediklerimiz de aslında bilinmediği için, daha yeterince üstünde durulmadığı için belki de şifalı gibi görünmüyor değil mi?
Aynen öyle. Aslında yani Türkiye florası zengin, dünyada bu taraf, dünyadan bu tarafa doğru geldiğim zaman işte bir endemik meselesi var. Bizde 3500 kadar endemik, yok yaklaşık 11 bin kadar bitki var. Bu 3500'ü endemik. 11 bin küsur bitkinin de 1000 kadarı tıbbi bitki olarak, tıbbi bitki veya gıda bitkisi olarak kullanılıyor halk arasında. Tanımlanmış olan dünyada 20 bin veya 25 bin arasında toplamda bir 400 bin kadar bitkinin 20 bin kadarı tıbbi bitki veya gıda amaçlı kullanılıyor. 400 bin bitkinin 380 bini o zaman faydasız diyemeyiz. Toplamda yani kainatta bir döngü var ve her şeyin bir sebeple var olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bize insana dokunanlara şifalı mı diyeceğiz? Böyle bir soru, bu soruya bir cevap verebiliriz belki. Şu ana kadar insanlığın bize aktardığı deneyimle kullana geldiği bilgilerle biz bu işte 1000 tane veya işte dünya genelinde düşünürsek 20 bin tanesinin tıbbi bitki olduğunu düşünüyoruz. Diğerleri henüz daha keşfedilmemiştir demek sanki daha doğru.
Peki siz ilkokul, ortaokul biraz böyle bitkilerle belki yetiştiniz. Daha sonra bunun eğitimini aldınız. Anladığım kadarıyla siz mezun olduktan sonra Google'da arama yaptırıyordunuz. Tıbbi bitkiler, şifalı bitkiler. Çok az sonuç vardı. Bugünse yani her yer tıbbi bitkiler, bunları satanlar, bunlar hakkında konuşanlar. Biraz sizden öğrenelim istedim. Şimdi sizin kitabınızda çok ayrıntılı anlatıyor. Şu ayrıntıda anlatılıyor. Daha biz evimizde bunları nasıl yetiştirebiliriz'e kadar anlatılıyor. Peki şu konuda size sorayım. Sizin evinizde böyle bir balkon var mı? Sizin bahçeniz mi var? Siz nasıl bu işi hallediyorsunuz? Sizin çalışma mekanınız dışında?
Şimdi çalışma mekanı dışında İstanbul'da başlayayım. İstanbul'dayken beri aslında balkonda bitki yetiştiriyorum. Ama şimdi sadece aloe veram kaldı. Çünkü çok fazla seyahat halindeyim.
Bakamıyorsunuz.
Bakamıyorum. Bakamadığım için de aloe vera da susuzluğa dayandığı için nazımı çekiyor. Ama İstanbul'dayken çok çeşitliydi bahçe, şey yani balkon. Ezza balkonu tabiri de orada oluşmuştu. İşte kış aylarında ekinazya vardı. Sinirli ot dediğimiz bir bitki var. Kekiklerin türleri vardı. Sivri kekik, baharat olarak kullanılan kekik.
Peki,
gibi.
Araya girsem hemen sözünüzü kesiyorum. Ben size şunu sorsam. Biz bir ecza balkonu yapsak ve İstanbul'dayız, egzoz da var ama merkezi bir yerindeyiz hem de. Ama yüksek bir balkonumuz var. Hangi bitkileri yetiştirsek, siz bize biraz şifa vermeye başlasınıza. Bir balkonum var. Aloe vera'dan başlayayım mı?
Ya şöyle, şimdi ecza dolabı mantığıyla düşünürsek,
evet, tamam.
Yani yanı başımızda dursun, yanı başımızda hemen ihtiyacımız olduğunda kullanabileceğimiz bitkiler.
Evet, bir kelleşmeye başlayan bir koca olsun, bir tane bebek olsun o evde. Çünkü bebeklere de bir şeyler öneriyorsunuz. Evet. Siz böyle 3 kişilik bir aile şu an. Ne olur. Kadın da şöyle cildi güzel olsun istiyor, tamam mı? Böyle kırışıklıkları olmasın istiyor, selülütü olmasın istiyor. Bir ecza balkonu yapın, çok bu. Ama öyle işte, sipariş verdim, buldum evet. Konu.
Kel olan. Yani şöyle
saçı
diyelim.
Dökülüyor
saçı
hakikaten.
Dökülmekte tamam. Olan, saçları biraz daha diğerlerine göre
tamam,
az olan.
Tamam.
Ya da az kalmış olan bir bireyin saç dökülmesini önleyecek ne olabilir? Bir biberiye olabilir.
Tamam.
Biberiye bitkisini sadece saç dökülmesi için değil, işte ağrılar varsa, özellikle eklem ağrıları falan varsa onun için kullanabilirsiniz. İşte konsantrasyon sorunu varsa çayını yapıp kullanabilirsiniz gibi.
Hepsinin de yöntemi değişiyor değil
değişiyor,
mi? Mesela
tabii.
Biberiye de kellikten ya da saç dökülmesine karşı bahsediyorsak krem mi yapacağız? Yoksa yağına mı çıkar? Nasıl yapacağız? Arada onu da
ya
söyleyeyim.
Ev tipi aslında damıtma sistemleri var. Biberiye'nin damıtılmış hidrosolü çok kıymetli. Hem saç dökülmesi için falan kullanılabilir ama mesela biberiye'nin ev tipi damıtma sistemlerinde damıtırsanız çıkan işte yağı da odada konsantrasyon sağlayıcı olarak aromaterapik etkisiyle kullanabilirsiniz.
Hidrosol nedir?
Hidrosol şu. Hidro bir su demek. Sol de ya öz diyorlar. Yani ya da işte suyun içerisindeki bitki özü. Diyebiliriz. Bitkiyi damıtırken bir taraftan ya bir taraftan da su çıkar. Su bitkiden geçtiği için bitki suyu diyebiliriz.
Çok güzel. Tamam, biberiye alacağız. Bir.
Yani biberiye işte hanımefendi için şey diyelim, aloe vera olsun mutlaka.
Tamam.
Aloe vera hem ciltte yanıklara falan iyi gelir. İşte hem kışın güneşten, kışı ve yazın güneşten koruyucu etki yapar, yumuşatır. Aynı sefa olabilir. Aynı sefanın çiçekleri ciltteki renk uyumsuz varsa onun için kullanılabilir. Yine aynı sefa bebek pişikleri için kullanılır. Aynı sefanın yağını yaparsanız kantaron yağını yapar gibi. Çiçeklerini alırsınız, zeytinyağını bekletirsiniz. Güneşte yağını yaparsınız. O da bebek pişikleri için kullanılabilir. Ayrıca başka bir krem yapmaya falan kullanmaya gerek kalmadan çok iyi bir şeydir. Eza balkonu bitkisidir.
Aloe verayı nasıl kullanıyoruz? Kocaman bir bitki, onu kesiyor muyuz? Nasıl kullanılıyor? İçinden böyle yeşil bir öz çıktığını görüyorum ben mesela.
Aloe vera aslında jel var. Evet. Ve yeşil değil de daha saydam saydam bir şey.
Öyle mi? Mavimsi gibi.
Yok, tam bir jel.
Tam bir jel.
Tam bir şeffaf bir jel aslında. Balık fileto yapar gibi.
Ha.
Düşünün, büyük bir en alttaki büyük yaprağını alıyorsunuz, kesiyorsunuz. Kenarlarından o tırtıklı olan kısımları da kesiyorsunuz. Sonra fileto yapar gibi üstten
çok güzel
kabuğunu alıyorsunuz. Sonra kaşığı alıyorsunuz, kaşıkla sıyırıyorsunuz.
Tamam.
İçindeki jeli sıyırdınız.
Evet.
Sonra onu koydunuz, rondodan geçirdiniz.
Ha.
Evet, tamam. Rondodan geçirdiniz, süzdünüz. Çünkü biraz yaprakları kısımda kalacak. O kısmı doğrudan cilde sürebilirsiniz. Yani göz çevresine falan temas ettirmeden.
Bunu nasıl saklayacağız? Mesela büyük bir öz oldu. Bir günde hemen bitiremeyiz.
Çok çabuk bozuluyor. Askorbik asit gibi bir koruyucu genelde konuluyor. Onun dışında yani çok az, parça parça da alınabilir.
Anladım.
Günlük ihtiyacımızı büyük bir yaprağı değil de küçük bir kısmını, yaprağın küçük bir kısmını alıp onu günlük ihtiyacımız karşılayacak şekilde kullanabiliriz.
Tamam.
Yine modern zamanlarda artık böyle kimse üzülmek istemiyor. Kimse yasını tutmak istemiyor. Acının iyileştirici tarafını falan hiç oralarda değil kimse. Dolayısıyla hemen bir antidepresan kullansam diye düşündüğümüz için antidepresanlar alternatif olarak kullanılabilecek bitkiler. Mesela çarkıfelek balkonda yetiştirilebilir. Passiflora incarnata diye geçer. Antidepresan etkili bir bitkidir ve balkonda hem güzellik sağlar, çiçeğiyle sarılıcıdır. Yine kantaron olabilir. Sarı kantaron antidepresan etkisi kanıtlanmış bitkilerden birisi. Tabii bunlar, bu bahsettiğim bitkileri gelişigüzelde kullanmamak gerekiyor.
Evet.
Onu da arada söyleyeyim.
Şimdi gelişigüzel kullanmayacağız. Zaten bana çok zor geliyor. Böyle Anadolu'da çeşitli yerlere gidiyoruz. Hevesleniyorum. Bitkileri getiriyorum arabanın bagajında. Çoğunu kullanamadan çöpe atıyorum. Neden? Çünkü bir, tozlanıyor diye düşünüyorum. Ben bunu böyle hemen suya koyunca, çayını yapıp içince o toz da gelecek diyorum. Ama yıkasam yıkamaktan emin olamıyorum. Nasıl kullanacağız? Her bitkinin ayrı bir kullanma yöntemi var galiba, anladığım. Biraz öyle aslında değil mi?
Evet, yani her bitkinin bir farklı kullanım yöntemi var. Yani kullanım yöntem derken işte içilebilir formdan ziyade dikkat edilmesi gereken kullanım şekli belki denilebilir. Burada bitki kullanımı giderek artmaya başladı. Bitki kullanımı ile beraber ilaç da insanlar kullandıkları için bilinçsizce bitkiyle ilaç. Bu konuda da bitki ilaç etkileşimi istenmeyen etkiler oluşturabiliyor. Bunlar geri bildirimler gün geçtikçe, kullanım arttıkça daha fazla olduğu için bitki ilaç etkileşim noktasında çok fazla şey duymaya başladık. Mesela kantaron kullanırken, sarı kantaron kullanırken depresyonda olan bir insan başka bir antidepresan kullandığı zaman istenmeyen bir etki oluşturabiliyor.
Hmm.
Sadece sarı kantaron antidepresan ilaçlarla değil, hemen hemen birçok ilaç grubuyla etkileşim yapıyor.
Hmm.
Bu işte buna belki şey de denilebilir. Modern ilaçlarla geleneğin ilaçları arasında bir şey var.
Evet, çakışma var. Profesör doktorlar, doçent doktorlar kitabınıza ön söz yazmışlar ve çok beğendiklerini söylemişler. Siz de kitabınızın bir yerinde, başlarında bir yerinde sonuçta uzmanlara danışın. Bütün bunları almadan, denemeden önce. Ama o uzmanlar kimler? Ben de onu bilemiyorum. Yani mesela bu kitaptaki bilgiler bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde tedaviye yönelik bir temel olarak algılanmamalıdır diyorsunuz. Bitkileri tedavi amacıyla kullanmadan önce mutlaka bir sağlık profesyoneline danışın. Ama şimdi herkes Dr. House değil. Şimdi insanlar tıbbi ilaçlarla yetişiyorlar. Belki 4 sene doktorluk okuyor ama bitkileri de okuyor mu Türkiye'de? Ondan emin değilim. Yani biliyorlar mıdır gerçekten
şimdi
doktorlar?
2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından geleneksel tıp yönetmeliği diye bir yönetmelik çıktı. Sonra 2016'da onun alt başlıkları oluştu ve bu 2016 yılı itibariyle Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir ve başka Bursa tarafında bazı yerlerde var. Geleneksel tıpla ilgili alt başlıkları fitoterapi, homeopati, aromaterapi gibi onun üzerinde başlık tanımlandı. Ve bu konularda hekimler kurslara tabi oldu. Halen de devam ediyor.
Yani mesela siz
ama tıp fakülteleri müfredatında
yok.
Henüz yok. Ama girecek oraya doğru.
Evet. Yani doktorsunuz, meraklıysanız orada onları alabiliyorsunuz gibi mi? Öyle bir şey mi?
Evet, şu an doktorsanız geleneksel tıp konularına, fitoterapi, homeopati, aromaterapiye, akupunktura filan meraklıysanız merakınız çerçevesinde gidiyorsunuz, o kurslara başvuruyorsunuz. Hı-hı. Kurslarda eğitim alıyorsunuz ama kurslar kısa süreli. Hı-hı. 6 aylık gibi. Hı-hı. Bu 6 aylık bir sürede ne kadar öğrenebilir, ne kadar derinleşebilir? Daha da temelden başlaması lazım. Hekimler belli bir alanda uzmanlaşmadan pratisyen hekim olarak kalıyorlar. Hı-hı. Ama uzmanlaştıkları zaman işte belli bir alanda o alanla ilgili uzmanlığını devam ettiriyorlar. Bu bitki veya işte geleneksel tıp konusunda da bir uzmanlığa ihtiyaç olabilir. Daha derinleşmesi gerekebilir. En temelden bu konuda tıp fakültelerinin müfredatına girmesi gerekir diye düşünüyorum.
En azından etkileşimleri değil mi? Çünkü hepimiz bitki çayı içiyoruz artık. Yani onlar ilaçları ne kadar etkiliyorlardır bilmiyorum ama hepimizin evinde poşet çaylar var. Onları içiyoruz. Mesela benim aldığım bir poşet çayla aktardan aldığım bir ada çayı arasında nasıl farklar var? Ya bir kere ekstratı var herhalde. Bir katkı maddesi var mı poşetlerin içinde? Oluyor mu, olmuyor mu?
Şimdi poşet çayların bazılarında şey var. Bir katkı maddesi demeyeyim de mesela ada çayının bir ekstraktı olabilir. Hepsinde değil ama.
Koku
yani
verici,
daha yoğun aroma verici maddeler olabilir. Renk verici maddeler olabilir. Yani renk verici bitkiler olabilir. Bazıları da sentetik aroma verici de kullanabilir. Yani hepsini için söylemiyorum.
Evet.
Ama bir yerden, bir aktardan, bir eczaneden, herhangi bir üreticiden aldığınız ada çayı veya doğadan topladığınız ada çayı tabii çok farklı olacaktır.
Tabii.
Lezzet açısından da, tat açısından da farklı olacaktır. Özellikle doğru türünden emin olduğunuz, kendi ellerinizle topladığınız şey daha başka olacaktır. Biraz önceki konuda işte kendi balkonunuzda yetiştirdiğiniz bir ada çayının yaprağını aldınız. Onun çayını yaptınız. Onun sizin sürece dahil olduğunuz için bir taraftan toplayıcılık da yapmış oluyorsunuz.
Evet.
Topluyorsunuz ve kendiniz demliyorsunuz. O daha sürecin tamamı şifalandırıcı olabilir.
Peki ada çayı ve ıhlamur üzerinden gidelim. En çok yapılan çaylar herhalde, daha da kolay oldukları için. Nasıl demlenmesi gerekiyor? Kaç derece suda? Mesela kaynamış suyun içine mi koyalım? Üstüne kaynamış su mu koyalım? Ya da kaynamış olmasın, soğuk su mu olsun? Bunlar da değişiyor herhalde, değil mi?
Tabii. Çay hazırlarken ilk başta öncelikle yöntemden çok hazırlayacağımız malzemelere de biraz dikkat etmemiz lazım. Burada sizin dediğiniz su çok önemli. Şimdilerde işte konuşulan konulardan birisi suyun canlılığı falan meselesi var ya. Su
pH'i.
Suyun pH'i. Öteden beri su hep bir şifa vesilesi olmuştur. İşte kimi suyu almış, okumuşlardır falan. Suyun bir bilgiyi taşıma şeyi var. Yani şifayı taşıma da vesile olacağını düşünerek suya da çok özen göstermemiz lazım belki. Yani aldığımız bir damacana su, ölü su diye tabir ediliyor. Çay yaparken bunu biraz canlandırmak lazım. Biraz hareket katmak lazım ilk başta. Yani bunu ritüel gibi düşünebiliriz. Ondan sonra demlik olarak kullanacağımız malzeme, şimdilerde döküm çay demlikleri var. Onlar olabilir, tamamen cam demlikler var. Yani süzgeci de cam olan demlikler var. Onlar kullanılabilir. Seramik, porselen demlikler var. Onlar kullanılabilir ama genelde paslanmaz demlikler pek tavsiye edilmiyor.
Şimdi suyu canlandırmak dediniz. O damacanın içindeki su, ölü suysa eğer, siz içmeden nasıl canlandırıyorsunuz o suyu?
Ya hareket katmak lazım deniyor.
Nasıl? Ne demek o?
Yani hareket katmak da şu, çalkalamak olabilir.
Ha, tepeden, yukarıdan dökmek olabilir.
Gibi, evet. Yani bu İstanbul şartlarının tabii çok zor ama olabiliyorsa bu bizim Anadolu şehirlerinde halen şehirlerin içerisinde çeşmeler var.
Yok yani, canım, İstanbul'da tarihi çeşmede kalmadı, zor. Şeyde biraz kalmadı. Zor. Bir de burada sokaktaki çeşmeden içersem ölürüm diye de düşünürüm. Evet. İçiyorum ara sıra ama
yani şöyle söyleyeyim. Karadeniz değil mi? Çeşme suyu olmasın. Hiç tamam. Olmazsa yani o temiz su, içilebilir su ile çay bir yapılsın. Şeker kullanılmasın. Yani ilk başta yöntemlerden. Sonra hiçbir tarif yoksa genelde %2 gibi, yani su 100, 2 gram da bitki olacak şekilde ölçeklendiriliyor. Hiçbir bir yerden tarifiniz yoksa. Sonra yöntemlere gelirsek de yöntemleri bitki de gidebiliriz ama bitkilerin kısımlarından gitsek sanki olur, daha genellemiş
var,
oluruz.
Yaprağı evet. Var. Öyle bir şey soralım ama size ilk önce şeyi de sorayım atlamadan. Şimdi siz demlikten bahsettiniz ya. Ben normalde kettle'da ısıtıyorum. O yani su ısıtıcı alet diyeyim. Ben bir su ısıtıcı alette ısıtıyorum suyu ya da kaynatıyorum da denilebilir. Ondan sonra bir demliğin içine koymuş oluyorum o bitkileri. Oraya su koyuyorum. Bu doğru mu mesela? Yoksa biz demliği ocağa mı koymalıyız?
Yok, bu yöntemlerden bir yöntem bu. Tamam. Şimdi 3 yöntem var çay hazırlarken. Birisi yani teknik tabirle infüzyon deniyor. İnfüzyon haşlayarak demlemek.
Tamam.
Demek. İkincisi dekoksiyon, kaynatmak. Kaynatarak demlemek. Üçüncüsü de maserasyon diye bir yöntem. O da içme sıcaklığındaki suda belli bir süre bekletmek. Evet. Bu üç yöntemi neye göre yapıyoruz? Elimizde bitkinin yaprağı, çiçeği veya çiçekli yapraklı üst kısmı, toprağın üstündeki kısmı varsa. Mesela Melisa'nın yaprağı da var, sapı da var. Böyle bir bitki var elimizde. Bu bitkinin kısımlarının çayını yaparken infüzyonla yapıyoruz. Yani üzerine kaynar sizin yaptığınız kettle'da yaptığınız kaynattığınız suyu.
Evet.
Demliğe de bitkileri koydunuz. O demliğin içerisine kaynattığınız suyu eklediniz. Sonra kapattınız. Bu genelde çiçekler için 5 dakikaya kadar tavsiye edilir. 5 dakika demle, süz. Maksimum 10 dakika demleyip süzülür. Bu kısımlar için. Buna örnek ne verebiliriz? Adı çayı verebiliriz. Lavantayı verebiliriz. Kekiği verebiliriz. Ihlamur verebiliriz. Ihlamurda tekrar tekrar kaynatma yapılır genelde. Tekrar tekrar kaynatma tavsiye edilmez. Tekrar tekrar kaynatma değil, kaynatma hiçbir şekilde tavsiye edilmez. Kaynatma yapısını bozar. Eskiden işte Anadolu'da çokça kullanılır ıhlamur. Sobaların üzerinde ıhlamur kaynatılır. Bir taşım kaynatılır, sonra bir daha kaynatılır.
Evet, evet.
Rengi çıksın diye belki tasarruflu kullanılmış oluyor her ıhlamuru. Akşama kadar kaynatılır. Bu şimdi kaynatma süresi veya demleme süresi uzadıkça bitkilerin içerisinde bizim şifalı madde dediğimiz maddeler var. Şimdi ilk başlarda ıhlamur için örnek vereyim. Ihlamur sadece çiçeğini kullanılır normalde. Ihlamuru aldınız.
Evet.
Çiçekli yapraklı kısmını aldınız. 3 dakika, 5 dakika demlediniz. Şifalı maddeler geçti suyun içerisine. 5 dakikayı geçtikten sonra istenmeyen maddeler çıkıyor. Mesela çok yaptığımız, hepimizin içtiği siyah çay. Siyah çay uzadıkça, bekledikçe acılaşmaya başlar.
Evet.
Aslında acılaşması demek çaya istemediğimiz maddelerin geçmeye başlaması demek.
Ama onu tadından anlıyoruz da anlamıyoruz. Aslında. Bitki çaylarını
aslında
kadar
anlarız.
Anlamıyoruz.
Bitki çaylarında da anlarız. Yani bir deneme yapılabilir burada. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika bir deneme.
İyi, ben poşeti tat, çıkar.
Tat denemesi yapılabilir.
Şimdi Nazım Bey kahve içiyor burada. Evet, ele vereyim. Ben bitki çayı içiyorum ama şunu da merak ediyorum. Mesela paket çaylar da bu kadar hassas mı? Mesela ben normalde ne yaparım? Bir sıcak su üstüne koyup içiyorum. Sonra aynı paketi bir daha sallandırıyorum ikinci bir bardakta. Yani bir tanesinden iki bardak içiyorum. Bu normal mi yoksa ikinciyi içme mi diyorsunuz siz?
Şimdi o da şey kullanım miktarı yine hasta olup olmamanız bir başka bir şey içip içmemenizle alakalı. Yani bazı bitki çayları var keyif amaçlı içilebilecek. Genelde mesela meyve içeren çaylar, meyve kabukları, meyvelerin kendileri veya renklendirici olarak hibiskus gibi bitkilerin kullanıldığı hafif her zaman içilebilecek çaylar ama bitki çaylarının genelde uzun süre kullanılması çok tavsiye edilmez.
Yani tekrar kullanılması tekrar tavsiye edilmez.
Ya, günde 2 bardak, 3 bardak. Onun üzerine çok fazla çıkmamak lazım.
Ha, bir de sayıyı çok arttırmamak lazım diyorsunuz. Tabii. Bir de çok acayip bir pazarı var. Yani şimdi televizyonda her gün yok kiraz sapı inceltir bilmem ne kökü böyle yapar diye bir takım uzmanlar var. Zaten sabah ücret verip çeşitli televizyon programlarına çıkan akla zarar benim için doktorlar var. Yani durum akla zarar. Yoksa doktorlar belki çok iyi doktorlar ama yani insanların kafalarını karıştırıyorlar. Her bünye farklı. Ama bitkilerde bir yere kadar gelinebiliyor. Bitkileri giriliyor. Bu kadar internet Google sayfası var artık. Ama yine de insanlar çok bulaşmıyorlar. Korkudan mı? Neler olabilir insana?
Hekim arkadaşlarla da görüşüyoruz zaman zaman. Flu bir alan var. Yani işte dozaj meselesi var. Ne kadar kullanacağı tam etki mekanizması var. Bitki ilaçların etki mekanizmasını açıklayabiliyorlar ama bitkinin etki mekanizmasını tam olarak açıklamıyor. Bir de çok somut bir sonuç görmek istiyorlar. Mesela tedavi olması çok somut bir şey değil. Somut ama açıklanabilir bir form istiyorlar. Bunun için biraz uzak duruyorlar. Yani evet ortada bir şifalanma süreci var, tedavi oluyor ama açıklanamıyor. Açıklayabilir, somut ve rasyonel bir çerçeve çizilemediği için bitkilerle ilgili.
Öyle mi peki gerçekten?
Aslında öyle değil. Şöyle, bizim şu an benim eski kadimde kullanılan tıp kitapları falan onlara bakıyorum. Onların bitkilerle ilgili anlattığı tedavi metodu daha başka. Ama diyor ki bitkiyi şunun için kullan. Ama bunun şöyle bir olumsuz bir yan etkisi oluşabilir. Onu telafi etmek için de şunu kullan gibi tarif ediyor. Ve orada kişiye özel bir, yani hastaya değil kişiye, hastalık zaten pek geleneksel tıpta hastalık yoktur, hasta vardır denir. Her hasta ya da her insan bir biriciktir ve onun karakteri, mizacı neyse ona göre bitki verilir. Özgünleştiriyor. İlacı da kişi gibi o biricikleştiriyor ve daha şifalanma o bütüncül olarak sağlanıyor. Açıklayabilir, algılanabilir, kafalarında oturursa bu iş hekimler tarafından yapılırsa daha iyi bir yere gider ama bir ilgi var. O ilgiyi daha önce başkaları sömürüyordu. Şimdi de hekim sıfatıyla sömürme durumu oluşuyor. Her bünye birbirinden farklı ve yani siz gazetecisiniz. Daha önce ben de televizyona bir çıktığım oluyordu ve çok sorulan sorular böyle hap şey soruluyor. Hı hı. Onun arka planı sorulmuyor. Yani sadece birkaç kelime kullanıyorsun ama o arka planı sormadığın için onun nasıl algılandığıyla ilgili bir şey oluşabiliyor. Hata oluşabiliyor. Yani bir bitkinin yan etkisi olabilir. O bitki kullanacak kişinin başka kullandığı bitki, ilaçlar olabilir. Onun bünyesine etki, ters etki yapabilir. Bir sürü arka planda açıklanması gereken durum var. Birçoğu ticari faaliyet içerisinde de oluyorlar.
Evet.
Ticari faaliyet içerisinde olduğu için kendi ürünlerine yönlendirme durumu da olabiliyor.
Yani bu programı yapma isteğim de şu. Bir şekilde bitkiler bizim çevremizde. Bunları kullanalım ya da kullanmayalım, değerini bilelim istiyorum. İkincisi, bir takım şeyleri kullanıyorsak onları niye kullanıyoruz ve nasıl kullanabiliriz onları anlayalım istiyorum. Mesela kozmetikte belli ürünler var. O ürünler gül. Mesela değil mi? Sizin kitabınızda da bayağı geçiyor. Ya da demin bahsettik aloe vera ya da Hindistan cevizi şu anda çok moda. Bazı besinler var ki gerçekten çok çok kıymetliler ve bünyeye, cilde, şuna buna yarıyorlar. Bunları biraz genel bilgisini öğrenelim. Ama anlattığınızdan anladığım, sizin eğitiminizi alan insanlar nasıl olunur şeklinde bakarsak mesela, aslında gelecekte çok büyük bir iş alanı yaratılmış olabilir. Bir kozmetik alanında çalışabilirler diye düşünüyorum. İkincisi, kişiye özel yapılması gerekiyor sanki bu bitki işinin, değil mi? Bana bakması gerekiyor bir hekimin. Vücuduma, kas ağrılarıma, saçıma, başıma, cildime ve bana bir ecza balkonu yazması gerekiyor sanki. Herkese böyle genel bir program yapmayı istemiştim ben de ama sizinle hemen konuşmadan anladım. Biraz bu oldu.
Evet. Yani kişiye özel olması lazım. Bunun için de yani şu anki işleyen hekimin hastayı görme zamanı buna çok müsaade etmiyor. Hekimin zaten sizle ilgilenmesi, size soru sorması, sizle ilgilendiğini göstermesi bile şifalanmaya bir sebepken şimdi çoğu zaman 2-3 dakikalık bir ilgilenme süreci var. Yani o kişiye özel tedavi sürecine götürebilmesi için bir saat gibi bir inceleyecek, mizacını çıkaracak belki ya da hastalığını ortaya çıkaracak. Ona göre bir şey söyleyecek ama bu şu an pek mümkün görünmüyor. Bunu sağlayan geleneksel tıp devlet hastanelerinde de var şimdi. Geleneksel tıp birimleri, klinikleri açılmaya başlandı. Bursa'da geleneksel tıp hastanesi var. Sadece bu geleneksel tedavi metotları, müzik terapinin içinde olduğu bir hastane kuruldu şu an. Mesela hastaneye girince bile diğer hastanelerde çok farklı. Şadırvanla karşılıyor hastane. Hekimlerin ellerinde şey var. Ada şey, kavanozları var. Böyle bir şey düşünün. İçeride müzik terapi, müzik sesleri geliyor falan. Hastanenin bahçesinde tıbbi bitki yetiştiriliyor. Gidiyor hekim onlarla ilgileniyor falan. Benim kitapta ikinci baskıda bu biraz ütopyaydı. Yazmıştım böyle evet, bir hayal evet. Vardı. Şimdi onun geçen sene hayat bulmuş halini gördüm.
Siz gittiniz, beğendiniz mi?
Yani güzel. Ben tabii şey istiyordum. Böyle şifahane gibi düşünüyordum. Ve bunu biraz daha orman, daha izole bir yer gibi hayal ediyordum. Bursa'daki hastane mimarisiyle falan bence iyi başlangıç olarak.
Ya şeyi anlamadım. Mesela gidiyorsunuz. Orada sadece bitkilerle mi tedavi yapılıyor yoksa geleneksel yöntemler ve modern yöntemler bir arada mı?
O hastane GETAT, yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp hastanesi. Sadece o birimler var. Ama hekimler modern tıpın yöntemlerini de kullanıyorlar. Yani ikisini, birisini reddetmiyor. Zaten tamamlayıcı.
Evet. Yoksa benim için korkutucu olabilirdi evet. Yani. Bilemedim ama bakacağım mutlaka. Zeytinburnu'ndaki bahçeyi bize biraz anlatır mısınız? Enteresan herhalde. Türkiye'nin ilk tıbbi bitkiler bahçesi orası mı?
Evet. 2003 yılında kuruldu Zeytinburnu'ndaki tıbbi bitkiler bahçesi. 14 dönümlük bir alanda çalışmalarını yapıyorlar. Tropik bitkiler de var. Tropik bitkilerin olduğu bir sera var. Zencefil'den zerdeçala. Ylang denilen çok aromaterapide çok önemli olan bir güzel kokulu bir ağaç var. O var mesela tropik serada. Yaklaşık 700'ün üzerinde toplamda tıbbi bitkiye ev sahipliği yapıyor. Küçük bir laboratuvarı, herbaryum dediğimiz kurutulmuş bitkilerin olduğu bir bitki tanıma müzesi. Salonu var, küçük bir eğitim salonu var. Zeytinburnu'nda bir ülke abartısı. Zeytinburnu'nun tam da ortasında korunmuş bir bölge. Doğal olarak kurulmuş çünkü etrafı mezarlıklarla çevrili. Enerjisi de güzel. Muhtemelen ölülerden kaynaklı herhalde. Arka tarafta Ermeni mezarlığı var. Ben bir aralarda Zeytinburnu'nda çalışırken işlerimden birisi şeydi. Yani kendi merakımdı. Bir liste vardı. O listedeki bitkilerin oraya tedarik edilmesi lazım. Ama Türkiye'de tıbbi bitki temin noktasında tohum bulabileceğimiz yer yoktu. Fide bulabileceğimiz yer yoktu. Ben de bizim tıbbi bitkiler genelde doğada yetiştiği için yabani olarak korunmuş alanlar olarak da mezarlıkları düşünmüştüm. Mezarlıkları dolaşıyordum bir ara. İşlerinden birisi oydu.
Aa, ne kadar enteresan.
Mezarlık dolaşıp bitkileri buluyordum. İşte o bitkileri, mezarlıklar, sur dipleri. Buralardan bitkileri taşımıştık oraya. Çok bitkinin şeyinde büyük emeğim vardı orada.
Aa, mezarlıklardan buldunuz yani bazı bitkileri.
Bazı bitkileri evet, mezarlıklardan buldum.
İstanbul'daki mezarlardan mı buldunuz?
Tabii İstanbul'daki mezarlıklardan. O zamanlar 2003'lerden bahsediyorum. Mezarlıklarda öyle bakım falan olmuyordu. Şimdi tek düze, mezarlıklar da tek düze artık. Her mezarın üzerinde işte renkli çiçekler. Ama ben o zamanlar mezarlıkların üzerlerinde bir sürü farklı bitki türleri bulmuştum.
Ah, çok enteresanmış. Peki Türkiye'yi gezdiniz mi?
Türkiye'de de gezdim evet.
Bu bitkiler için?
Evet evet. Yani her bölgeyi gezdim neredeyse. Ya her bölgeyi gezdim derken her bölgede bir noktayı gezmişimdir. Yani bir arada işlerimden birisi oydu. Halk ilaçları derlemesi yaptım. Etnobotanik deniyor. Anadolu'nun bitki bilgeli diyebiliriz. Genelde kadın şifacıların köylerde ya da koca karı ilacı hazırladığını söyleyen şifacı diyebiliriz. Ocak diyebiliriz. Halk hekimliğinde veya halk biliminde ocak diye tabir edilir. Belli başlı konularda yaparlar. Kimisi gözde oluşan bir şeyi tedavi eder. Kimisi saç kıranı tedavi eder.
Uzmanlık alanları var.
Gibi, evet. Gidersiniz ya okurlar. Okurken ama mutlaka bir ritüelin içerisinde bitkiyle ilgili de bir şey olur. Bunların bilgilerini derlemiştim. Şimdi onlar işte 65-70 yaş civarı ve birçoğu da göçüyor. Bildikleri de göçüyorlar. Geri kalanlar da kentlere göçtükleri için bilmeyenler ya da bilgiyi devam ettirmesi gerekenler.
Siz ilk göçüyorla vefat etmelerinden evet. bahsettiniz. Evet. İkinci göçme,
ikinci
başka
göçme,
şehre gitme.
Evet, şehre göçme. Şehre
göçenler. Peki kimseye el vermiyorlar mı?
El veriyorlar aslında. Ama el verecekler göçtükleri için. Mesele o.
Evet.
Yani onlar da mecburen işte köylerde artık kalmıyor. Geçim.
Kimse kalmıyor.
Yani. Evet, kimse kalmıyor. Gerçi bizim şimdi tersine bir göç var. Bizim kentliler şimdi köylere göçüyorlar. Belki o sayede bir şey olabilir ama bu bitki bilgeliği veya halk hekimliği bilgeliği artık göçüyor yavaş yavaş.
En çok neden etkilendiniz öyle gezerken? Yani bir insan olabilir, bir ildeki enteresan bir bilgi olabilir.
Ya çok fazla şey var aslında. Ben mesela çobanlardan çok fazla öğrenmişimdir. Yani küçüklüğümde de çobanlık yapmıştım. Ben bir dağ köyünde büyüdük. Küçüklüğümüz orada geçti. Çobanlardan çok fazla bir şey öğrenmiştim. Çobanların bitkiyle ilgili bilgisi ve çobanların hayvanlarla kurduğu bağ beni çok etkilemişti. Bitki kısmına bakarsak bir şeyden çok etkilendim. Diş kurtları diye bir teori var. Sonradan teori olduğunu öğrendim.
Diş çürüten.
Dişlerin çürümesine sebep olan bir şeyden bahsediliyor. Kars'ta, Erzurum'da, Karadeniz tarafında ve Balıkesir, Bursa, Kütahya taraflarında hep aynı bir şeyden bahsediyor. Bir tane bitki var. Banotu bitkisi. Zehirli bir bitki. Banotu bitkisinin tohumlarını meşe korunda yakıp dişleri çürüyenlere diş kurdu var bunda diyorlar teyzeler. Ve bir tane tülbent üzerine geçiriyorlar. Dumanı teneffüs ettiriyorlar.
Of.
Bir leğenin içerisine. Leğende de su var. O diş kurtları oraya dökülecek falan, böyle bir enteresan bir şey. Ama tam bir cadı faaliyeti gibi sanki. Bir taraftan böyle düşününce.
Siz ona şahit oldunuz mu?
Şahit oldum. Kendi de deneyimledim yani.
Nerede?
Ben de muhtemelen diş kurdu yoktu, ben göremedim. Öyle diyeyim. Ben Balıkesir'de yaptım. Hı. Onu kaydetmiştim hatta. Sonra bunun eski metinlerdeki karşılığını buldum. O zaman çok heyecanlanmıştım. Hı. Kemaliye diye bir eser var. 15. yüzyılda yayınlanmış. Erken Anadolu Türkçesiyle. Oradaki diş çürükleri, diş çürümesi faslının içerisinde de yine aynı tarif vardı. Hı. Aynı bitki vardı. Banotu. Hı hı. Daha da şeye gittiğimde Sümerlere kadar gidiyor. Yani hı. Öyle bir metine ulaşmıştım. En çok etkileyen şeylerden birisi buydu.
O günden bugüne gelmiş. Peki o soluduğunuz şeyi siz biliyorsunuzdur. Sizin daha uzmanlık alanınız olduğu için. Öldürmez mi insanı? Rahatsız etmez ya, solurken, mi? Ne bileyim, öldürmüyor belli ki ama.
Yok, solurken şey yapmıyor ama. Normalde bu bitki, zehirli bitkilerin çoğunda da olduğu gibi, bu bitkiler biraz şey, halüsinojenik bitkiler. Acaba kurt, diş kurdu öyle bir halle mi görülüyor, onu da bilemiyorum. Diş hekimliği fakültelerinde teorilerden bir teori de bu. Yani tarihi açısından bakıldığı zaman diş çürümesine sebep olan teorilerden birisi olarak da işleniyor. Derslerde işleniyor benim gördüğüm kadarıyla.
Bize hala Sümerlerden bugüne gelmesi enteresan tabii.
Çok enteresan.
Peki bitki örtüsü ve şifalı bitki zenginliği olarak hangi illeri ya da bölgeleri söyleyebilirsiniz? Yani Balıkesir genel anlamda doğasıyla istisnai yerlerimizden. Ege öyleymiştir gibi geliyor. Karadeniz midir? Nereleridir?
Bununla alakalı önemli bitki alanları, ÖBA diye geçiyor. Hı-hı. Önemli bitki alanları haritası, önemli bitki alanları kitabı var. Hı-hı. 130'un üzerinde önemli bitki alanı var. Hı-hı. Türkiye'de. Bizim Balıkesir, evet, zenginlik, bitki örtüsü açısından zengin. Kaz Dağları'nda işte endemik türler var. Yine Ulus Dağları var. Bursa'da Uludağ bölgesi, hı-hı, önemli bölgelerden. İşte Kütahya, Eskişehir hatta çok enteresan geçiş bölgeleri var. Hiç benim tahmin etmediğim bitkileri görmüştüm. Yani Akdeniz ikliminde görülebilecek bitkiyi o geçiş iklimi, geçit kuşağı deniyor. Hmm. O geçiş ikliminde görmüştüm. Hmm. Yine Doğu Anadolu bölgesinde, Karadeniz'de her bölgede kendine has farklılık ve zenginlik var. Hmm. Türkiye genel olarak bir kıtadan, Avrupa kıtasından daha çok bitki türüne sahipliği yapıyor. Hmm, hmm. Yani koca bir kıta, küçük bir ülke diye düşünebiliriz.
Peki biz bunları kozmetik sektöründe yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Yani Avrupa bayağı ileride diye düşünüyorum. Yani bu bitkileri kullanıyor, kremler yapıyor vesaire. Biz belki Türk kremlerine çok güvenmiyor muyuz bilmiyorum. Bizde bu kadar şifalı bitki var. Ya da bitki var diyelim. Ama ben hep yurt dışından gelen ve orada büyüyen markalar görüyorum. Bizde sanki o ikisi birleşmemiş gibi.
Yeni yeni olacak. Bu tür üretimlere daha çok butik üretim tarzı benzeyen girişimciler düşünüyorlar. Anadolu'nun bitkilerini değerlendirmeyi. Hı hı. Onlar açısından da mevzuatta şey var, hı, sorun var. Hı. Yani kendisi çıkıyor araziye. Hı hı. Doğadan topluyor bitkiyi. Hı-hı. Onu yağını çıkarıyor diyelim.
Evet.
Ama o yağ çıkardığı şeyi bir şey istiyor. Onun ürün bilgi dosyası diye bir dosya isteniyor falan. Bir sürü mevzuatta istenen, hı-hı, şey var. Koca bir kozmetik devinden ne istiyorlarsa küçük girişimciden de onu istiyorlar. Dolayısıyla, hı-hı, bu sektör çok fazla gelişemedi ama son yıllarda işte bu kadın girişimciliği falan desteklemeyle ilgili destekler arttıkça, hı-hı, kadınların ilgisi de bu konuya arttı. Bir sürü şu an Instagram markası görüyorsunuz sizde.
Nerede iyidir bilmiyorum.
Yani bazıları iyi, bazıları bir taraftan iyi, bir taraftan kötü ama birçoğu da artık resmi üretime geçiyorlar.
Hmm. Balkon yapacağım. Nereden başlayayım?
Evet, balkon yapacaksınız.
Eczacı
balkonu yapacaksınız. Konuştuk ama bir baharat olarak kullanabileceğimiz,
tamam,
bitkiler.
Tamam, süper.
Tıbbi bitki ama baharat olarak, tamam, kullanılabilir. Mesela ne var? Kekik var.
Evet, çok güzel.
Kekiklerin türleri var. Onlardan alabilir. İşte sater denilen bir bitki var. Zahter var. Bunlar hep fidede üretiliyor şu an. Ondan sonra yine baharatlardan züfa otu diye bir ot var. Züfaotu et yemeklerinde çok kullanılır. Türkiye'de de çok yaygın ve balkonda da yetişebilecek
başka
türlerden
bir
birisi.
Başka bir ismi var mı? İlk defa duydum ben.
Züfa çördük denir. Türkiye'de Erzurum, Erzincan tarafında yetişiyor doğal olarak. Mercan köşk var.
Evet.
Baharat olarak da kullanılır, çay olarak da kullanılır. Baharatın dışında çay olarak kullanılabilecek çok bilinmese de işte Anadolu'da nazarı engellediğine, kötü enerjilerin girmesini engellediğine düşünülen balkondan veya kapının önüne konulması tavsiye edilen ıtır bitkisi var. Mesela ıtır çok güzel çay olur. Itırın yaprağını alırsın, yaz kışta yaşar. Soğuk dondan etkilenir ama dondan korunacak bir yerde muhafaza edilirse balkon, öyle bir balkonsa ıtır mutlaka olsun.
Itırı açık alıp, balkona göre mi tarif ediyorsunuz, kapalı balkonu mu? Onu yani da onu artık herkes kapatıyor ya.
Kapatıyorsa kapalı balkonda da olabilir. Demin söylediklerim hepsi olabilir.
Tamam.
Arada süper. Havalandırmak kaydıyla. Ama ıtır dondan etkilenir. Güneşi sever. Çay olarak çok güzeldir. Siyah çayın içerisinde de kullanılabilir lezzetlendirici olarak. Tatlıların içerisinde kullanılabilir. Kahvede çok güzel oluyor. Itırlı kahve.
Çok evet, enteresan.
Çok güzel oluyor. Toz haline getirip ıtır yaprağını. Kahveyi pişirirken kahvenin içerisine koyuyorsunuz. Kahvenin yanında lokum, gül lokumu verilir ya. Bu güllü kahve içmiş gibi oluyorsunuz. Itırın tadı biraz gül, biraz limon andırır. Enteresan bir tadı var. Mercan köşkü söylemiştim. Soğuk algınlığı gibi durumlarda yine kekiklerden faydalanabilir ama daha ekinazya gibi Kuzey Amerikan bitkisidir ama İstanbul şartlarında yetişebiliyor. Türkiye'de birçok yerde yetişebilir. Balkonda yetişebilecek bitkilerden birisi. Çok yakınımızda olan bitkilerden bazıları. Mesela sinirli ot. Balkonda yetiştirilebilir. Niye? Çünkü sinirli ot hem
ismi adı, çok komik geliyor.
Komik, evet. Çok komik.
Damarlı çok, falan mı?
Damarlı,
ne
evet.
Deniyor?
Bayağı damarlı. Bir diğer adı damar otu. Yaraları falan iyileştirmeyle bilinir. Antibiyotik özelliği var. İşte antibakteriyel özelliğinden dolayı. Bunlar eczan balkonun içerisinde yer alabilir. Kedi otu var. Kusuzluk için kullanılabilecek bir bitki. Onun da kökleri kullanılır. Yani saksıda yumuşak toprak, yumuşak bir toprak sağlarsanız. Çok biraz da geniş ve derince bir saksı olursa kedi otu da yetiştirilebilir. Hatta şey de olabilir balkonda. Zerdeçal, zencefil de balkonda saksının içerisinde yetiştirilebilir.
Taze zencefil,
taze zerdeçal. Zencefil ile zerdeçalın rizomları satılıyor marketlerde. Yani rizom dediğimiz o alttaki patates gibi kısım.
Soğanlı diyebiliriz.
Onların evet soğanlı diyebiliriz, yumrusu diyebiliriz. Onun yumrunun bir kısımları var, boğumları. O boğumlardan kesilip toprağa gömülebilir. Nemi korunacak. Tropik bir bitki olduğu için. Zamanı geldiği zaman da kök hasadını yapacaksınız. Kendi zerdeçalınız, kendi zencefilinizi yapabilirsiniz.
Peki bunu sizin kitabınızdan biraz öğrenelim aslında. Biraz evet, tohumlandırması kitapta, falan ayrıntılı anlatılıyor.
Evet, kitapta yani balkonun içinde evde nasıl yetiştirebileceğimizden arazi şartlarını nasıl yetiştirebileceğimiz kadar adım adım bütün aşamalar özet şekilde var. Yani tohum çimlendirmeden son hasada kadar.
Evet.
Diğer konu da şeydi. Sordunuz. Yani bitkileri biz nasıl tanıyalım? Ya da bitkilere nasıl bakalım?
Evet.
Ben kendimce ayağımızın altında çoğu zaman fark etmediğimiz bitkileri çok böyle yakın hissediyorum nedense kendime. Bu İstanbul'da da çokça gördüğümüz, her dönemde çıkan bazı bitkiler var. Ben bitkilere biraz öyle de bakıyorum. Eve gümeci işte yanında Isırgan olur mutlaka. Isırgan, eve gümeci, kuş otu dediğimiz bir bitki var. Şu an onlar hep birlikte yaşarlar. O birliktelikte de bize aslında mesaj veriyorlar. Yani şey gibi düşünebiliriz. İşte insanlar için bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
Tamam, onu düşünün. Ya tam, İyi arkadaşlar evet, o üçlü.
İyi arkadaşlar. Şimdi üçünün bir ortak özelliği var. Üçü birbirini destekliyor. İyi anlaşıyorlar ama biz onlara şey gözüyle bakıyoruz. İşte üç tane birbirinden farklı gibi bakıyoruz. Biz çünkü insan olarak hep ayırarak bakmayı, bütünü göremediğimiz için ayırıyoruz. Ancak öyle tanımaya çalışıyoruz ama aslında tanımıyoruz. Dolayısıyla tanışmış olmuyoruz. Yine tanıma için isim söylenir. Hı hı. İşte bitkinin ismini bilmekle tanımış oluyor muyuz?
Olmuyoruz.
Bence olmuyoruz. Yani. İşte bir insanın tanımak için ismiyle tanımış hı hı. oluyor muyuz? Olmuyoruz. Hı hı. O bitkinin yetiştiği alana gözlemlememiz lazım. Hı. Arkadaşlarını görmemiz lazım. Kimlerle hı. anlaşıyor bu? Biz bunu yetiştiriciliğini yapacaksak da öyle, kullanırken de bize ipucu veriyor. Hı. Mesela ısırganla eve gümeci yan yana. Anadolu'da da şöyle bir tabir var. Isırgan daladı, ebe gümeci yaladı diye bir tabirden bahsediyorlar. Isırgan ısırdığında ebe gümeciyle hemen oraya pansuman şey yaptığın zaman o yangıyı alıyor.
Şahaneymiş.
Şu yan yana duruyor zaten. Böyle de bir ipucu da veriyor. Yine kuş otu demiştim mesela. O kuş otu yanında olur. Isırgan ısırır, kaşındırır. Kaşıntıyı da kuş otu alır.
Ay namussuz panzehiriyle birlikte
çok,
yan yana.
Evet, çok enteresan. Doğaya böyle biraz bütüncül olarak bakmak lazım.
Bir de siz Latince isimlerini öğrenmenin etkisini anlatıyorsunuz. Tabii sizin gibi işlere girecek, sizin kadar profesyonel davranacak bu konuda insanlar için Latince isim önemli. Çünkü yöresel isimleri tamamen farklı olabiliyor ve doğruyu tanımak için galiba Latince'yi de bilmek gerekiyor değil
mi? Latince'yi bilmemiz lazım. Latince ismini bilmemiz lazım. Ama yöresel isimleri de bilmek lazım. Yöresel isimler de bize birçok çıkarımda bulunabiliriz.
Evet, zaten karakterini söylüyor karakterini, yöresel isimler.
Tabii
değil
yani
mi?
Dövülmüş avrat otu diye bir bitki var. Evet, çok enteresan, evet. Kötü bir isim ama burada da işte bitkinin kullanırken dikkat etmemize ilgili bir şey var. Yani kullanırsan
kızgın.
Kızgın ya da dayak yemiş gibi olursun, her yerin morarır filan.
Şu durum için ne yapmak lazım? Şimdi artık yani aynı köyde doğup büyümüyoruz ve o gelenekle büyümüyoruz. Ben yaşadığım yerdeki bitkiyi nasıl öğreneceğim? Çünkü sizden eğitim aldım, geldim, evde benim işime bir manada yaramıyor.
Şöyle bölgelerin artık flora kitapları çıkmaya başladı.
Evet.
İstanbul'un ağaçları, İstanbul'un çiçekleri, evet. İstanbul'un gülleri gibi bir sürü İstanbul'da ilgili kitap var. İstanbul kocaman bir ülke gibi bir taraftan.
7 kilo falan benim aldığım kitap.
Bazen şey oluyor, İstanbul'da Belgrad bitkileri ya da İstanbul'da bir yerin kampüsünün bitkileri. Ya zaten bir yerde böyle lokal bir çalışma yapıldıysa o lokal çalışma çok yaygın, her yerde görülebilecek bitkileri içerir. Çok nadir görülen bitkiler endemik olma ihtimali çok yüksek bitkiler olduğu için o bitkileri de hayatımızda çok fazla kullanmayız. Bitkinin kokusu, dokusu, bitkiyle yani temas kuruyorum. Her bitkinin genelde bir kokusu var. Her bitkinin bir rengi, dokusu, hepsi kendisine has. Kokusuyla, rengiyle, dokusuyla da bize bir şey anlatıyor. Mesela bazı bitki, hiç bitkinin ismini bilmiyorsunuz. Rengiyle size bir şey söyleyebilir.
Siz kitabınızda bahsetmişsiniz. Böyle kaba bir şekilde anlatmayalım onu. Kırmızı mesela diyorsunuz ki genellikle ateşi düşürmekte kullanılır. Kanı temizlemek, detoks etkisi yaratmak için de kullanılır. Sumak, gül, kırmızı pancar örnek verilebilir. Yeşil dolaşım sistemi için kullanılır. Yeşil renkli sebzeleri hiç tüketmediğinizi bir düşünün demişsiniz zaten. Mavi sinir sistemi ve görme duyusu üzerinde etkilidir. Yaban mersini, peygamber çiçeği, güvem, çakal eriği örneği verilebilir. Mor sakinlik ve huzur vericidir. Lavanta. Sarıdan bahsettim. Sarı çiçekleriyle doğayı süsleyen kara hindiba iyi bir örnektir diyorsunuz. Safra için, karaciğer için. Böyle örnekler vermişsiniz. Aynı zamanda şimdi bir de kitapta merhemler var. Merhem yapma yöntemleri. Onun dışında yağ çıkarma, uçucu yağlar. Uçucu yağ denilen şey... ile yağ arasındaki fark nedir ve yani şeyi anlayabiliyorum, biri uçuyor yani de hani etkisi nedir, farkı nedir?
Uçucu yağlar aslında yağ değil, yağımsı maddeler, yağ benzer, görüntü itibariyle yağ benzer ama bitkilerde adı üzerinde bir ürettiğiniz zaman damıtmayla elde edilir. Ürettikten sonra kapağını açık bıraktığınızda bir şişeye koydunuz, kapağını açık bıraktınız, uçup gider. Eskiler bu sebeple de bu uçucu yağlara ruh diyorlarmış. Bitkinin ruhu. İşte nane yağı değil de nane ruhu diyormuş gibi. İşte ya, yine İngilizce ismi de essential oil diye geçiyor. O da ruh, öz. Yunanca ismi şeyde eterik. Gökyüzünün sonsuzluğu demek. Hepsinin bir ruh bağlamı var. Aslında görünen, varlığını his, kokusuyla hissettiren ama aslında kaybolan ruh gibi. Diğeri sabit yağlar tohumlardan elde edilir. Soğuk pres dediğimiz bir yöntemle elde edilir. Ve belli bir ısıda üretilmesi gerekir. Mesela susam yağı, mesela badem yağı gibi.
Çörek otu yağı.
Çörek otu yağı gibi. Bir diğer yağ üretim şeyi de kantrondan bildiğimiz maserasyon yağı. Yani zeytinyağı gibi, ayçiçek yağı gibi bir yağın içerisinde bitkileri belli bir süre bekletmeyle çıkan yağlara da maserat yağı diyoruz.
Doğru şekilde kullanmaya gelelim tekrar. Biraz önce çaydan konuştuk ama biz şimdi bitki çayını aldık. Onu yıkamak, sonra kurutmak ya da işte bir bitki getirdik. Onu nasıl saklamak gerekiyor? Siz onu da anlatsanıza. Yani bunların kullanma süresi ne kadardır? Biz kopardık, getirdik evimize ve yıkama, temizleme, kurutma nasıl bir yerde saklayalım?
Bitkiyi kendiniz topladıysanız.
Evet, kendim topladım.
Öncelikle toplama yapılacak bölge önemli. Ballı babagiller dediğimiz adaçayı gibi, kekik gibi bitkilerin olduğu ailedir. Onların yol kenarındaki ağır metalleri absorbe etme özelliği var bünyesine.
Yandık o zaman her yer yolda.
Ya oralardan toplamayacağız. Nereden toplayacağız? Biraz daha içeriden toplayacağız. İç bölgelerden. En az 200 metre diye tavsiye edilir. Otoyol kenarından 200 metre veya işte o atık suların geçtiği yerlerden 200 metre diye düşünebiliriz. Toplama bölgesine önem vermemiz lazım. Toplarken bitkinin neresini toplayacağız kısmı önemli. Kendimiz topluyorsak yani balkondan da bahsettik ya orada da önemli. Bitkinin işte bazısının çiçeği, bazısının yaprağı, bazısının kökü. Bunların hepsi zamanları var. O zamanları bilmek lazım. Kitapta bahsettik ama. Bitkiyi ya aktardan ya da kendimiz toplayarak aldık diyelim. Ondan sonra bunun çok sizin sorduğunuz bir muhafaza süresi var. Yani bu muhafaza süresi ne kadar? Çiçek mi, yaprak mı? Buna göre değişmekte değişir. Çiçek, yaprak gibi kısımlar genelde bir yıla kadar. Tohum, kök gibi kısımlar iki yıla kadar saklanır. Saklarken ışıktan, ısıdan, nemden uzak bir ambalajda saklamamız lazım. Yani bu da evde cam kavanozun içerisine koyabilirsiniz. Cam kavanozu da dolapların içerisinde ışık almayan.
Aktarlar da ortada ama bir de aktarın ne zaman getirdiğini ben nereden bileceğim?
Onu şöyle anlayacağız. Bitki kokulu bir bitki ise mesela melisa alacaksınız. Kokusunu yitirmemiş olması lazım. Rengi yeşil olanların rengi soluk olmaması lazım mesela. Aynı sefa gibi turuncu renkli bir çiçek. Çok bariz belli. Turuncu olması gerekiyor. Sarardıysa artık o güneşten gitmiştir yani. Zaten açıkta şeffaf ambalajlarda ulu orta satılan yerlerden de bitki almamak lazım.
Tamam. Peki siz galiba adaçayı ve ıhlamur özelinde mesela limon sıkılmasını çok doğru bulmuyorsunuz. Ya da bal katılmasını bile hatta değil mi?
Ya şöyle bir çalışma vardı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi tarafından yapılmış bir çalışma. O çalışmaya istinaden ben o şeyi yazmıştım. Bitkilerin içerisinde uçucu yağ taşıyanlarda kekik, adaçayı gibi bitkilerin içerisinde uçucu yağ var. Uçucu yağları da limon sıktığımız zaman yani çayı yaptığımız zaman kekiğin çayını yaptınız veya nanenin çayını yaptınız. Limon sıktınız ikisinde de uçucu yağ var. Sıktığımızda limonda sitrik asit var. Çayın şifasını limon sıkmış oluyoruz.
Çok güzel bilgi ya. Ben yani limonsuz adaçayı ıhlamur.
Keyif amaçlı evet içilebilir. Evet, ben de çok seviyorum limon. Barış abinin şeyi tavsiyesine uyarak.
O şarkı doğru mu? İyi mi?
Formül. Güzel bir şey, güzel bir formül. Güzel bir formül.
Kitaba baksınlar, kullansınlar. Sizin dediğiniz gibi uzmanları da sorsunlar ama mesela saç dökülmesine karşı ne kullanalım? Biraz daha stressiz olmak için ne kullanalım? İkisini sormuş olayım size.
Saç dökülmesi için bir şey olabilir, bir yağ karışımı olabilir. Bunun için bir baz yağ, yani hem saç beslesin, saç köklerini beslesin. Bir baz yağ hazırlanması lazım. Bunun içerisinde baz yağını Hint yağı kullanılabilir. Jojoba yağı ve Hint yağı karışımı yapılabilir. Bu iki işte 50 cc 50 mililitre birisinden 50 mililitre birisinden olacak şekilde 100 mililitrelik bir karışım. Baz yağ karışımı. Sonra bunun içerisinde saç dökülmesini önlediği düşünülen bitkilerin yağları, uçucu yağları katılabilir.
Nedir onlar?
Mesela hem işte saçları uzatsın, kırılmaları önlesin filan diyecek dediğimizde kadınların çok sorduğu sorulardan Hint sümbülü diye bir yağ var. Hint sümbülü yağı eklenebilir. İçine bir 5 damla kadar. Biberin yağı eklenebilir bir 5 damla kadar. Sedir yağı eklenebilir yine 5 damla kadar. Ve içine bir de kekik uçucu yağı eklenebilir. Bu da 5 damla kadar böyle kullanılabilir. Bu sonra bunlar ya, yani ekleme damla damla ekledikten sonra karıştırılacak. İyice karıştırılacak. Ondan sonra saç köklerini friksiyonla masajla yedirilecek. Haftada 2 defa falan bu uygulama yapılabilir.
Sonra yıkanacak mı kişi?
Sonra tabii yıkanacak.
Hemen yani bekletmeyecek.
Bir 2 saat kadar bekletip ondan sonra yıkanabilir. Ya. Evet. Diğer soru da şey mi? Stressiz olmakla ilgili.
Evet. Herkes stresli diye o aklıma geldi.
Evet. Ya Melisa çayı çok rahatlatıyor. Ama Melisa'da da limon, Melisa yani bu yaprakları biraz daha uzun olan değil de ısırgana benzeyen yaprakları olan gerçek melisa, oğlotu kullanılırsa daha iyi olur.
Latincesi nedir onun?
Melisa officinalis diye geçer. Limon kokuludur. Kokusuna baksınlar. Yaprakları yeşil olması lazım. Isırgana benzemesi lazım. Hem kalbi yatıştırır hem ruhu dinginleştirir. Pasiflora olabilir yine. Papatya, tıbbi papatya çayı.
Peki Nazım Bey, nasıl olunur olduğuna göre programımızın ismi. Bizler biraz aslında programın içinde de söyledik ama nasıl bitkiye, doğaya daha yakın oluruz? Ya da sizin mesleğinizi seçmek istiyorsak neler yapmamız gerekir? Ve sizin mesleğinizi seçenler ya da sizin aldığınız eğitime alanlar neler yapabilir? Siz güzel iki kitap yazdınız. Onun dışında eğitimler veriyorsunuz. Aynı zamanda bir bahçe yönetiyorsunuz. Bir programınız var.
Şimdi kendim de bahçe, yani kendime has kazdağlar. Bir arazide geçen sene edinmiştim. Bu sene orada şeye başladım. Eski Toprak diye bir isimle başladım. Hatta yola çıkıyor. Eğitimi oraya dönüştürmeyi düşünüyorum. Eğitim alanına, eğitim bahçesine. Evet, ben araya girmiş oldum ama.
Yok yok, yani nasıl olunur diye soruyorum aslında. Evet. Neler yapalım?
Yani tıbbi ve aromatik bitkiler diye bir program var. Türkiye'de yaklaşık 30'un üzerinde üniversitede var. Ön lisans düzeyinde eğitim veriyor. Bu alanı tercih etmek isteyenler doğaya, çevreye ve bitkilere çok meraklı olması lazım. İlk başta herhalde. Yani o konuda bir şey yapmak istiyorsa. Kendini adaması lazım bence.
Evet.
Dış koşullarda çalışmayı, arazi masa başında çalışmaya tercih etmesi lazım. Ruhu doğada kanatlanıyor olması lazım. Ve sürekli böyle keşif ve hayret duygusu olması lazım. Yani ondan işte sadece bir bunun çay yapma kısmı yok. Laboratuvarda da bir şeyler yapmak lazım mesela. Orada da bir hayret duygusuyla sürekli bir merakla Ar-Ge odaklı düşünebiliyor olması lazım. Çok fazla alana tıbbi ve aromatik bitkiler de geçiyor. Çok fazla alana hitap ediyor. Boya bitkisi de var, kozmetik bitkisi de var. Baharat kısmı da var, çay kısmı da var. Arılarla ilgili kısım var. Hangi kısımda derinleşmek istiyorsa bir alan belirlemesi lazım. Bu konuda işte Türkiye'de yolu belli bir mesafede yürümüş olanların yollarını bir önce izlerini takip etmesi lazım. Kitaplarını okuması lazım. Kaynaklarını, onlar hangi kaynakları kullanmış onlara bakması lazım gibi önerilerde bulunabilirim.
Evet, siz birkaç kitap da önerir misiniz sizin kitabınız dışında bize? Turhan Baytop, çok siz bahsediyorsunuz profesör doktor. Onun eserleri galiba önemli.
Ya Turhan Hoca eşi Asuman Baytop. İkisinin de çok kıymetli, Anadolu'nun bitkileri açısından çok kıymetli eserleri var. Asuman Baytop eşinin Türkiye'de Botanik Tarihi Araştırmaları diye bir kitabı var mesela. Çok güzel bir kitap. Turhan Baytop Hoca'nın bulabilirlerse hiçbir kitabının baskısı maalesef bir yerde bulunmuyor ama sahaflarda bir şekilde çıkıyor. Türkçe bitki adları sözlüğü diye bitkilerin yerel isimlerini merak ediyorlarsa hem Latince hem Türkçe hem de yerel isimleri. Türkçe bitki adları sözlüğü kitabı var. Anadolu dağlarında 50 yıl diye kendi gezi anılarını paylaştığı dağ bayır gezerek yazdığı bir kitabı var. Turan Baytop Hoca'nın yine Türkiye'de bitkilerle tedavi diye bir kitabı var. Onun da baskısı yok ama o çok böyle başucu kitaplardan birisi. İyi bir çalışma, titiz bir çalışma. Ertan Tuzlacı Hoca'nın kitapları var. Profesör Ertan Tuzlacı. Onun Şifa Niyetine, Geleneksel ilaç Rehberi, Bodrum Bitkileri gibi bitkilerin görsel fotoğraflarında yer aldığı kitapları var. O kitaplar da tavsiye edilebilir. Bitkilerin daha böyle şeyi, ben şimdi bir taraf oralardayım biraz. Bitkilerin bildikleri, ağaçların gizli yaşamı, bitki zekası diye kitaplar var.
Evet, üçü de çok değerli kitaplar.
Üçü de çok kıymetli
yabancı kitaplar. Yabancı kitaplar tercüme.
Evet.
Ama biri kitap kurdundan çıktı. Diğerleri Metis'ten çıktı. Metis yayınlarından bakıp bulabilirsiniz. Çok çok güzel kitaplar. Gerçekten
çok
ben
güzel.
De çok etkileniyorum.
Ben de. Arzu'nun Botaniği vardı.
Evet.
Yine benzer kitaplardan.
Şimdi biz sizin kitabınızı da ayrıca tavsiye edelim. Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberine. Hay Kitap'tan çıktı. İçinde çeşitli tablolar var. Baştan sona ne yapacağımız var. İşte tentür nedir var. Şurup nedir. Macun nedir. Nasıl yapılır. Bunlar anlatılıyor ve bayağı bilgileniyorsunuz. Tentür nedir bu arada, hemen sorayım.
Tentür bitkilerin alkol, sirke, su ve benzeri belli bir oranda karıştırılarak belli bir süre karanlık bir yerde bekletilmesiyle elde edilen genellikle alkollü su karışımlı derişik yoğun ne diyelim çözeltiler.
Evet,
ilaç formu.
Evet,
ilaç. Bitki özü yani.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi
ben
ki geldiniz.
40 yılı hatır olsun.
Hatır
sohbetimizin. Çok teşekkür
Aynen.
ederim.